Ayrım 6.
13. koğuş da pek dardı. Röntgen bölümünün doktorlarının kendilerine ait bir büroları, toplantı odaları yoktu. Ne gamma kanon odasında ne de uzun menzilli 120 bin ve 200 bin voltluk röntgen araçlarının bulunduğu odalarda oturabilirlerdi. Röntgen teşhis odasına gidebilirlerdi ama orası daima karanlık tutulurdu. Başka bir yer olmadığından ötürü konsültasyon yaptıkları hastaların fişlerini yazdıkları ve hastane dosyalarını işledikleri masa, sanki çalışma yılları boyunca özel kokusu ve sıcaklığı olan iğrenç röntgen havasını ciğerlerine yeteri kadar çekmemişler gibi, kısa menzilli röntgen tedavi odasına konmuştu. Tek bir çekmecesi bile olmayan bu büyük, kaba tahtadan masaya oturdular. Vera Kornelievna kendisinin meşgul olacağı ve birlikte karar verecekleri hastaların fişlerini ayırarak kontrol etti. Doktor Dontsova alt dudağını hafifçe şişirmiş, elindeki kalemle masaya vurarak önüne bakıyordu. Onu kaygıyla süzen Vera Kornelievna, Rusanov, Kostoglotov ya da bir doktorun hayatı üzerine söz etmeye karar veremiyordu. İkisinin de bildiği şeyleri tekrarlamakta bir fayda yoktu. Üstelik belki de yeterince dikkatli konuşamaz, yaraya tuz basardı. Ludmilla Afanasyevna Dontsova açıkça konuştu. Bu kadar çaresiz oluşumuz ne kadar asap bozucu bir şey. Bugün birlikte karşılaştıkları birçok durumdan söz edebilirdi. Kalemiyle masaya vurmaya devam ediyordu. Ama hiçbir yerde hata yok. Azovkin'le Mursalimov'tan söz edebilirdi. Yaptığımız teşhislerde yanılmış olabiliriz ama tedavimiz hatalı değil. Ona daha az dozaj veremezdik. Her şeyi mahveden şey röntgen ışınları. Tamam, Dontsova Sibgatov'u düşünüyordu. İnsanın bütün yeteneklerini uyguladığı ama yine de hastayı kurtaramadığı umutsuz, nankör durumlar vardır. Sibgatov hastaneye sedye ile ilk geldiğinde röntgen filmleri bütün kuyruk sokumunun mahvolduğunu göstermişti. Bir tedavi profesörüne de danışmanlarına rağmen hastalığa kemik verimi teşhisi koymak hatasında bulunmuşlardı. Daha sonra hastalığın kemikte yapışkan bir sıvının görünmesiyle ortaya çıkan, kemiği yiyip bitirerek yerinde jelatinli bir tabaka bırakan dev bir hücre tümörü olduğu anlaşılmıştı. Yine de bu tümörü tedavi etmekle kemik veremini tedavi etmek arasında bir fark yoktu. Kuyruk sokumu alınamaz, kesilemezdi. Esas organlardandı. Yapılacak tek şey ışın tedavisiydi. Üstelik ışınlar yüksek dozda verilmeliydi. Daha hafif dozların bir yararı dokunmazdı ve Sibgatov iyileşmişti. Kuyruk sokumu eski halini almış, Sibgatov tedaviden yararlanmıştı. Ama yüksek dozdaki X ışınları kuyruk sokumunun çevresindeki dokuyu hassaslaştırmış, yeni habis tümörlerin doğmasına uygun bir ortam yaratmıştı. Böylece yaradan gıdaya bağlı bir ülser ortaya çıkmıştı. Şimdi kan ve doku X ışınlarını kabul etmiyordu. Bu yüzden yepyeni bir tümör bütün habisliğiyle ortaya çıkmıştı. Bu tümörü küçültecek bir şey yoktu. Hatta olduğu gibi tutulabilmesi bile imkansızdı. Bütün bunlar Dontsova'yı bir doktor olarak çaresizlik, tedavinin sınırlı olmasının verdiği umutsuzlukla dolduruyordu. Oysa kalbinde acıma, yalnızca acıma duygusu vardı. İşte bu nazik, kederli, minnettar Tatar Sibgatov için bütün yapacakları, ıstırabını uzatmaktan başka bir şey değildi. Başhekim Nizamettin Bahramoviç bu sabah Dontsova'yı işte bu gibi durumlar için çağırmıştı. Yeni hastalar için yer açılmalıydı. Kesin bir iyileştirmenin görülmediği bütün şüpheli hastalar taburcu edilmeliydi. Dontsova razı olmuştu. Ne de olsa kabul salonunda bekleyen başka hastalar vardı. Çoğu günlerden beri bekliyordu. Yörenin onkoloji istasyonlarından bu hastaneye hasta kabul için istekler yağıyordu. Prensip olarak durumu kabulleniyordu. Prensip Sibgatov'dan başka hiç kimseye hakkaniyetle uygulanamazdı ama Dontsova onu taburcu edemezdi. Bu kuyruk sokumu için sağduyusuna uyamayacak kadar çok ve uzun bir süreden beri çalışıyordu. Sibgatov yüzünden Dontsova'nın çalışmaları ve araştırmaları yeni bir yöne doğru çevrilmişti. Kendini Sibgatov'u kurtarmak için duyduğu özlemle kemiğin patolojik yapısına vermişti. Belki kabul salonunda derdi Sibgatov'unki kadar büyük olan hastalar bekliyordu ama Ludmilla Afanasyevna Sibgatov'u taburcu edemezdi. Başhekimin emirlerine elinden geldiğince karşı koyacaktı. Nizamettin Bahramoviç umutsuz hastaların da taburcu edilmelerini istemişti. Ölüm hastane dışında olmalıydı. Böylece daha çok yatak boşalacaktı. Koğuştakiler daha az üzüleceklerdi. Hastane raporları da düzelecekti. Çünkü bu hastalar raporlara ölü diye değil, fenalaştı diye geçecekti. İşte Azorkin bu başlık altında hastaneden taburcu edilecekti. Azorkin'in durumunu anlatan sayfa sayfa raporlar dosyasını doldurup taşırmıştı bile. Mavi, kırmızı mürekkeplerle yazılı sayfalarda doktorlar bu delikanlının yatağında iki büklüm olmuş, ıstırapla kıvrandığını görüyorlardı. Alçak ve sakin bir sesle okumalarına rağmen sayılar hükmün gümbür gümbür çıkan sesini aksettiriyorlardı. Yapılacak bir şey yoktu. Işın tedavisi yanı sıra 50 sinestrol iğnesi 7 kere kan nakli yapılmıştı. Ama yine de lökosit sayısı yalnızca 3400'dü. Organlar görevlerini yapmıyordu. Vücudun çeşitli yerlerinde yumrular görülmeye başlamıştı. Köprücük kemiğinde iltihaplı yumrular vardı. Oysa organizma hastalığa karşı hiç mücadele etmiyordu. Tümörleri ne durdururdu? Hasta bakıcı ayakta tedavi olan hastalara bakarken doktorlar kağıtların üzerindeki notlara eklemeler yaptılar. Şimdi hasta bakıcı içeriye 4 yaşlarında mavi giysili bir kız çocuğu almıştı annesiyle beraber. Çocuğun yüzünde küçük kırmızı damarlı şişkinlikler vardı. Bunlar henüz küçüktü, tehlikeli bir hal almamışlardı ama daha kötüleşmemeleri için ışına tutulmaları gerekiyordu. Çocuk ilgisizdi, belki de dudağında ölümün ağır yükünü taşıdığını bilmiyordu. Buraya ilk kez gelişi değildi, artık korkmuyordu. Gevezelik ediyor, aracın nikel kaplı bölümlerine ulaşmaya çalışıyor, bu pırıl pırıl oda hoşuna gidiyordu. Tedavisi ancak 3 dakika sürecekti ama kritik noktaya dikkatle ayarlanan tübün altında hareketsiz durmuyordu. Kıpırdıyor, kıvranıyor, sinirli X ışını memuru aracın düğmesini kapatarak tüpü yeniden ayarlamaya çalışıyordu. Anne, kızın dikkatini çekmek için bir oyuncak tutuyor, uslu durursa başka oyuncaklar alacağını vaat ediyordu. Sonra içeriye asık yüzlü yaşlı bir kadın girdi. Eşarbını ve ceketini bir hayli uzun bir zamanda çıkardı. Ondan sonra hastanenin kurşuni renkli giysisi içinde bir kadın geldi. Ayağında misket büyüklüğünde bir şiş vardı. Hasta bakıcıyla neşeli neşeli gevezelik eden kadın, doktorların ameliyat edip almak istemedikleri bu 1 santimetre çapındaki küçücük misketin habis tümörlerin kraliçesi sayılan melanoblastoma olduğundan zerrece kuşkulanmıyordu. Dipnot, melanoblastoma, epitel menşeli, çok hızlı ilerleyen ve metastaz yapan kanser türü, göz, deri ve anüste sık görülür. Doktorların bu hastalarla da ilgilenmeleri, onları muayene etmeleri, hasta bakıcıya talimat vermeleri gerekiyordu. Böylece Vera Kornilievna'nın Rusanov'a bir ambisinkona iğnesi yapacağı zaman geldi. İşte o zaman bile bile en sona tuttuğu fişi Ludmila Afanasyevna'nın önüne sürdü. Fiş Kostoglotov'undu. Bu kadar ihmal edilmiş bir durum için ne kadar mükemmel bir ilerleme dedi Gankart. Ama çok inatçı. Ya reddederse? Hele etsin dedi Ludmila Afanasyevna kalemini masaya sertçe vurarak. Kostoglotov'un hastalığı Azorkin'in aynıydı ama Kostoglotov yapılan tedaviden yararlanmıştı. Nasıl reddederdi? Arada siz olunca reddedemez dedi Gangard. Ama bu işi ben başarır mıyım bilmem. Onu size yollasam? Tırnağındaki bir lekeyi sildi. Onunla ilişkilerimiz bir parça kötüye gitti. Onunla gerektiği gibi konuşamıyorum. Nedenini bilmiyorum. İlişkileri başlangıçtan beri gergindi. Ocak ayının sıkıntılı bir günüydü. Durmaksızın yağmur yağmıştı. Gangard yardımcı doktor olarak gece nöbetine gelmişti. Doktor patırtı eden bir hasta var, bir şey yapamıyorum ona. Çaresine bakmazsak mesele çıkartacak. Vera Kornilievna aşağıya indi. Başhemşirenin kilitli depo odasının önündeki yere uzanmış, zayıf bir adam gördü. Çizme giymişti, sırtında solmuş bir asker trençkotu ve başında kendisine çok küçük gelen, kulaklarına kadar indirmiş olduğu kürklü bir başlık vardı. Sert çantasını başının altına koymuştu, geceyi bu şekilde geçirmeye hazırlandığı görülüyordu. Gangard yaklaştı, yüksek ökçeli ayakkabıları, biçimli bacakları vardı. Gangard giyimine daima dikkat ederdi. Yerde yatan adamı sert sert süzdü, onun utanıp doğrulacağını düşünmüştü. Adam onun geldiğini gördü ama gene de ilgisizdi, hatta gözlerini kapamaya bile kalkıştı. ''Kimsin sen?'' diye sordu Gangard. ''Bir insan'' dedi adam sükunetle, kendini acındıracak bir tavırla. ''Bu hastaneye kabul edilmen için giriş kartın var mı?'' ''Var.'' Döşeme çizmelerinden, trenç kotundan ve sırt çantasından akan sularla ıslanmıştı. ''Ama burada yatamazsın, biz izin veremeyiz, burada yatman uygun olmaz.'' ''Uygun'' dedi adam gevşek gevşek, ''kendi ülkemdeyim, utanç duymuyorum.'' Vera Kornilievna şaşırdı. Ona yerden kalkmasını emredemeyeceğini hissediyordu. Zaten sözünü dinletemeyecekti. Gündüzün ziyaretçilerin ve hastaların oturdukları, geceleri hastane kapandıktan sonra gidecek başka yerleri olmayan, yeni gelmiş ağır hastaların beklemelerine izin verildiği bekleme odasından yana baktı. Bekleme odasında genellikle 3 sıra olurdu ama şimdi yalnızca 2 tane vardı. Birinde yaşlı bir kadın, diğerinde de çocuklu genç bir Özbek kadını yatıyordu. Adamın bekleme odasında yatmasına izin verebilirlerdi ama gelen giden çok oluyordu. Üstelik yerler kirliydi. Oysa burası sterilize edilmişti. Ancak hastane elbisesi ya da beyaz gömlekle içeriye girilebilirdi. Vera Kornelievna, ölümün soğukluğunun şimdiden çökmüş olduğu bu bir deri bir kemik kalmış, sert yüzlü barbar hastaya yeniden baktı. "Kentte hiç arkadaşın yok mu?" "Yok. Otellere baktın mı?" "Evet," dedi adam. Bu kadarcık konuşmadan bile yorulduğu belliydi. 5 tane otel var. Benimle konuşmadılar bile. Konuşmanın sona erdiğini bildirmek istermiş gibi gözlerini kapadı. Bir parça daha erken gelseydin diye Gangart bir çözüm yolu bulmaya çalıştı. Hasta bakıcılarımızdan, hademelerimizden bazıları evlerine hasta kabul ediyorlar. Fazla bir şey istemezler. Hasta gözleri kapalı yatıyordu. Nöbetçi hademe, gerekirse burada bir hafta bile yatacağını söyledi, dedi. Bana bir yatak bulacakları zamana kadar herkesin yolu üzerinde yatarım, dedi. Ayağa kalk serseri, saçmalıkların yeter, burası sterilize edildi. Hademe yaklaştı. Bekleme odasından için 2 sıra var diye sordu Gangart. 3 tane değil miydi? Hademe bir camlı kapıyı göstererek, üçüncüsü oraya götürüldü, dedi. Doğruydu, 3. sıra o kapıdan röntgen odasına giden koridora taşınmıştı. Gündüzleri ışın tedavisine gelen hastalar için oraya konmuştu. Vera Kornelievna, Hademe'ye koridorun kapısını açmasını söyledi. Hasta adama dönerek, seni daha rahat bir yere yerleştireceğim, dedi. Kalk. Adam yeniden baktı. Ona pek inanmamış gibiydi. Istırapla doğrulmaya çalıştı. Her hareketinin, vücudunun her kıvrılışının ona acı verdiği belliydi. Hasta doğrulmuştu ama elinden çantasını düşürmüştü. Çektiği ıstırap yüzünden yeniden eğilemezdi. Vera Kornelievna derhal eğildi. Bembeyaz parmaklarıyla onun kirli, ıslak çantasını aldı, eline verdi. Teşekkürler. Adam yüzünü buruşturarak gülümsedi. Bu hale düşeceğim akla gelir miydi? Yattığı yer boylu boyunca ıslanmıştı. Yağmura yakalandın, değil mi? Vera Kornelievna ona gittikçe artan bir ilgiyle baktı. Koridor sıcaktır, paltonu çıkar. Üşüyorsun değil mi? Ateşin var mı? Hastanın alnı o eski siyah, sarkık kulaklı başlığın altında tümüyle kaybolmuştu. Bu yüzden Vera Kornelievna elini onun alnı yerine yanağına dokundurdu. Ve hastanın ateşler içinde yandığını fark etti. Ateşin için bir şey alıyor musun? Şimdi adam ona bambaşka gözlerle bakıyordu. Aşırı yabancılık kaybolmuştu. Analjin, dedi hasta. Yanında var mı hiç? Evet. Teskin edici bir ilaç ister misin? Mümkünse. Aa evet, diye hatırladı Vera Kornelievna. Şu giriş kartını bir göreyim. Hasta adam ya gülümsüyordu ya da dudakları ıstıraptan kıvrılmıştı. Kart olmazsa beni yine yağmurun altına mı atacaksınız? Trenç kotunun üst iliklerini açtı, asker gömleği ortaya çıktı. İç cebinden o sabah aldığı giriş kartını alıp uzattı. Vera Kornelievna kartı okudu, adamın kendi hastası olduğunu gördü. Röntgeni alınacaktı. İlacı hemen getiririm, sen yat. Bir dakika, bir dakika, diye hasta adam atıldı. Kartı geri verin, bu oyunları bilirim ben. Neden korkuyorsun? Vera Kornelievna geri döndü. Çok kırılmıştı. Bana güvenmiyor musun? Adam onu dikkatle süzdü. Kendine güvenemiyordu. Sonra gerçek düşüncesini ortaya koydu. Niçin güveneyim? Ekmeğimizi paylaştık mı hiç? Ve yatmak için koridora gitti. Vera Kornelievna sinirlenmişti. Tekrar hastanın yanına gitmedi. Uyuşturucu ilacı ve giriş kartını Hademe ile yolladı. Gece geç vakit hastanın yanından geçti. Adam uyuyordu. Sıra rahattı, düşmezdi. Trenç kotunu çıkarıp üzerine örtmüştü. Trenç kotun bir kolu omuzunda, diğeri ayaklarındaydı. Çizmeleri sıradan dışarı taşıyordu. Tabanları siyah, kırmızı deri parçalarıyla yer yer yamanmıştı. Çizmelerin burnuna ve ökçesine demir çakılmıştı. Sabahleyin Vera Kornelievna başhemşireye yeni gelen hasta için üst sağanlıkta bir yatak bulmasını emretti. Gerçekten de ilk günden sonra Kostoglotov ona karşı hiç kaba davranmadı. Karşılaştıkları zaman terbiyeli terbiyeli konuşuyor, selam veriyor, hatta ilgiyle gülümsüyordu. Yine de Vera Kornelievna Kostoglotov'un ne yapacağı belli olmayan bir kişi olduğunu anlıyordu. Önceki gün kan grubunu tayin etmek için çağırttırmıştı. Damarlarından kan almak için boş bir şırınga hazırlamıştı. Kosoglotov pijamasının kolunu aşağıya indirmiş, Vera Kornelievna demişti. Çok üzgünüm ama şu testi yapmadan da işin gereğini görürsünüz. Neden Kosoglotov? Şimdiye kadar yeterince kanım alındı, artık dayanamayacağım. Kendinden utan, erkeksin sen. Kosoglotov'a hiçbir erkeğin dayanamayacağı kadınca bir muziplikle baktı. Zaten 3 santilitrelik kan alacağım. 3 santilitrelik mi? Neden? Kan grubunu tayin etmek, uygun düşen kan içindeki reaksiyonu görmek için. Eğer kan grubuna uygun kan bulursak sana 250 santilitre kan vereceğiz. Bana mı? Kan vereceksin sen? İmkansız. Başkasının kanına ne demeye ihtiyacım olsun? Başkasının kanını istemiyorum. Kendiminkinden de bir damla olsun vermeyeceğim. Kan grubumu deftere yazabilirsiniz. Ben biliyorum. Cephede savaşırken bakmışlardı. Sonunda Vera Kornelievna kendisini savundu. Beni aptalca gülünç bir duruma düşürüyorsun. Senden son defa kan almama izin vermeni istiyorum. Bu şekilde konuşmak bir hataydı tabii. Vera Kornelievna için yenilgiyi kabul etmek demek oluyordu. Ama ne için yalvaracak, rica edecekti? Oysa Kosoglotov kolunu derhal açtı, ona uzattı. Yalnızca kendiniz için. Hadi bakalım, 3 santilitre kan alın. Kosoglotov, hiç de Alman'a benzemiyorsunuz demişti. Galiba soyadınızı kocanızdan aldınız. Vera Kornelievna düşünmeden, evet dedi. Niçin böyle karşılık vermişti? O anda başka türlü bir karşılık vermek ona pek aşağılatıcı bir şeymiş gibi görünmüştü. Ondan sonra Kosoglotov fazla soru sormamıştı. Oysa Gangard, Vera'nın baba ve büyük babasının soyadıydı. Onlar Almandı, Rusya'da yerleşmişler ve Ruslaşmışlardı. Vera ne söyleyebilirdi? Evli değilim, hiç evlenmedim mi diyecekti. İmkansızdı bu. 6. Bölüm. Doktor Donsova bir hastanın seansını tamamlayıp henüz çıkmış olduğu röntgen odasına Kosoglotov'u aldı. Tavandan tellere bağlanmış olan 180 bin voltluk büyük röntgen borusu hemen hemen aralıksız olarak sabahın 8'inden beri çalışıyordu. Pencere kapatılmış, odanın havası röntgen ışınlarının hoş kokulu, biraz da yalnızca tatsız olan sıcaklığıyla sarılmıştı. Hastanın ciğerlerinden kısa zamanda anlaşıldığı gibi bu ısı, ve bu bayağı ısı değildi, yarım veya bir düzine seanstan sonra hastalara kötü gelmeye başlıyordu. Fakat bu ısı ister kötü olsun, ister olmasın, Lyudmila Afanasyevna Donsova buna alışmıştı. Burada geçen 20 yıllık iş hayatında, hatta boruların siperleri olmadığı zamanlarda bile bir keresinde yüksek voltaja tutulmuş ve ölümle pençeleşmişti. Donsova her gün röntgen odalarının havasını içine çekmiş ve tedavi sırasında bu odada gerektiğinden daha çok kalmıştı. Bütün korunma cihazlarına ve eldivenlere rağmen hiç kuşku yok. Röntgen ışınları en ciddi durumda olan, ıstırap içinde kavranan bir hastadan daha fazla onun ciğerlerine dolmuştur. Şu bir gerçektir ki, şimdiye kadar kimse röntgen ışınlarını saymamış ve onların toplamını yapmamıştı. Kadın telaş içindeydi. Sadece odadan mümkün olduğu kadar çabuk çıkmak istediği için değil, ayrıca röntgen cihazını gerektiğinden fazla boş bırakmak istemediğinden, Kosoglotov'u borunun altındaki kurçete ağacından yapılmış sert masanın üzerine yatırıp karnını açtı. Sanki bir şeyler çizermiş gibi serin, gıcıklayıcı bir fırçayı adamın derisi üzerinde dolaştırdı. Aynı anda ışın tedavisiyle meşgul olan memura bir ölçü örneği verdi ve boruyu o ölçüye göre nasıl yerleştireceğini açıkladı. Sonra Kosoglotov'a midesinin üzerine dönmesini söyleyip fırçayı bu sefer de sırtında dolaştırırken "Röntgen seansından sonra beni görün," dedi. Doktor odadan çıkınca hemşire hastaya tekrar dönmesini söyledi ve ışınları ilk vereceği yerin etrafına çarşaf yaydı. Sonra diğer bütün kısımları röntgen ışınlarının etkisinden korumak için kurşun kaplı muşambalar getirdi. Birbiri üzerine sıkıca dolanmış olan bu muşambalar hastanın vücuduna sarıldı. Hemşire dışarı çıkıp kapıyı kapattı ve şimdi kalın duvardaki küçük pencereden hastayı gizlice gözetleyebiliyordu. Çok hafif bir vızıltı duyuluyordu. Yardımcı lambaların ışıkları yandı ve ana boru kızıştı. İnsansız röntgen ışınları bir insan aklının kavrayamayacağı şeyler olan elektrik vektörlerinin ve mıknatısın etkilediği alanları titreterek derinin üstünde kalan hücrelerin, sahibinin bile adını bilmediği tabakaların, organların, tümörün bulunduğu hücrenin, midenin, böbreklerin, atar ve toplar damarlarda dolaşan kanın, lenfanın, masanın yapıldığı kurçete ağacının, 3,5 santimetrelik döşeme tahtasının tesisleri, toprağın, hatta yüzeyindeki tabakaların altındaki asıl kayanın içine kadar yayılıyordu. Bunu daha açıkça anlatalım. Belirli sayıdaki mermiler yolları üzerine rastlayan her şeyi delip geçiyorlardı. Kosoglotov'un yaşaması için yapılacak 12 tedavide sessizce ve hissolunmaz şekilde hücreleri uzun süre ateş altında tutan bu zalim bombardıman ona hayatın tadını yeniden tattırıyor, yaşama isteği veriyor ve hatta onu canlandırıyordu. İkinci ve üçüncü bombardımandan sonra o dayanılması güç ağrılardan kurtulunca vücudunun geri kalan bölümlerini zedelemeden içine işleyen mermilerin tümörü nasıl topa tuttuğunu öğrenmeye ve anlamaya çabaladı. Bu tedavinin ne olduğunu anlamadan ve ona inanmadan tamamıyla teslim olmamıştı. Böylelikle ateşçilerin ve erlerin onu kendi haline bırakmayı çekip götürmelerine karar verdiği zaman merdiveni başında Vera Korneliyevna Gangard ile ilk karşılaşmalarında onu haksız verdiği karardan ve güvensizlikten uzaklaştıran o sevgili kadından röntgen kurallarını sorup öğrenmeye çalıştı. Hasta kadını kendine inandırmak için ''Bana sorduğumu açıklamaktan çekinmeyin. Ben dövüşe katılmadan önce savaş kurallarını öğrenmek isteyen vicdanlı bir er gibiyim. Röntgen ışınları diğer dokulara bir zarar vermeden tümörü nasıl yok edebiliyor?'' diye sordu. Vera Kolyneva'nın duyguları gözlerinde belirmeden dudaklarından anlaşılıverdi. Kanatları andıran o canlı dudakları ne kadar da cevap vermeye hevesliydiler. Hatta bir duraklayışı dudaklarından belli oldu. Dudakları bir şüpheyi fısıldıyordu. Kör edici bu büyük savaş topunun kendi tarafındakini bombardımanı tuttuğu gibi diğerlerini de aynı şekilde parçaladığını nasıl söyleyebilirdi ki? Bizim bu meseleleri hastalarla tartışmaya hakkımız yok. O peki, röntgen ışınlarının yolları üzerine çıkan her şeyi yok edeceklerinden şüpheniz olmasın. Tümörlü dokular hariç diğer normal dokular hemen kendilerini yenileyebilirler. Bu ister doğru olsun ister olmasın Kosoglotov cevaptan hoşlandı. Bu şartlar altında usul neyse ona göre hareket edeceğim. Teşekkürler, iyileşeceğim. Ve hasta gerçekten iyileşiyordu. Röntgen ışınlarını saçan cihaza kendisini isteye isteye bırakıyor ve bu tedavi sırasında körelen tümör hücrelerinin hayatı kurtuluyordu. Bu hasta hücreler için yapılan perdelerdi. Tedavi sırasında ya sayıklıyor ya da uyuyordu. Söz gelimi o anda gözü asılı olan sayısız hortumlara, tellere takılıyor ve burada bunlardan neden bu kadar çok olduğunu anlamak istiyordu. Acaba burada serinletici bir alet var mıydı? Varsa bunda su mu yoksa yağ mı kullanılıyordu? Fakat düşünceleri bunun üzerinde uzun zaman takılı kalmıyor ve sorunun peşini hemen bırakıyordu. Hastanın halinden Vera Gangard'ı düşündüğü belli oluyordu. Böylesine tatlı bir kadın Uşterek'te asla bulunamazdı. Bütün bu tip kadınlar evlilik çemberinden kaçamadıkları için evlenirlerdi. Hasta kadının kocasını hayali kollarla sardı ve bu kadını bu kolların dışında düşünmeye başladı. Onunla uzun uzadıya konuşmak ne hoş olurdu. Yalnız konuşmuş olmak için bir yürüyüş yapıp onunla uzun boylu konuşarak mantıklı sözleriyle onu şaşırtacağını arzuluyordu. Kadının kafası tatlı bir karışıklığa uğrayacaktı. Onunla büyük salonda karşılaştığı, koğuşa girdiği zamanki sevimliliği, gülümseyişinde güneş gibi parladı. O sırf güven duygusuyla hastalara iyi davranan kimselerden değildi, yaratılıştan iyi yürekliydi. Gülümseyişi dudakları kadar olmasa bile yine de çok tatlıydı. Yüzünde çırpınan, hareket etmeden aynı düzeyde uçmaya çabalayan bir tarla kuşunu andıran bu dudaklar kendilerine ait bir yaşantının sahibiydiler. Bütün dudaklar öpülmek için yaratılmıştır. Bunlar da öyleydi. Fakat her şeye rağmen onların kendi özel görevleri vardı. Hoşa gidecek birkaç çift söz etmek. Boru hafiften bir şarkı mırıldanarak vızıldamasını sürdürdü. Hasta adam Vera Gangard'ı düşünüyordu ve Zoya'yı. Dün gece onu etkileyen şeyin, sabahleyin de bu etkiden kendini kurtaramamıştı, kadının bir rafı andıran dik göğüsleri olduğunu anlamıştı. Hemen hemen yatay bir ray. Dünkü konuşmaları sırasında istatistik kayıtlarının altını çizmek için kullanılan geniş ve oldukça ağır bir cetvel yanlarındaki masanın üzerinde duruyordu. O ince bir kontrplaktan değil düz bir tahtadan kesilmişti. Bütün gece hasta adam onun kayıp kaymayacağını görmek düşüncesiyle onu kadının göğüsleri üzerine yerleştirmek için o cetveli almaya kalkmıştı. Onun kaymayacağından şüphesi yoktu. Fakat kadını gücendirmekten çekinmişti. Hasta adamın aklı karnının alt kısmına yerleştirilmiş olan kurşun kaplı muşambalara takıldı. Muşamba üzerine epey basınç yaparken seni koruyacağız korkma diyerek ona rahat nefes aldırtıyordu. Peki ya korumazsa, ya o kadar kalın değilse ya da doğru olarak yerleştirilmemişse?